Hadi Aylin.
Ayrım 36.
Avukat Fender arıyorum dedi ağır İngiliz aksanıyla. Kim arıyor? Ben Prenses Diana adını arıyorum. Londra'dan. Lütfen Sayın Fender size vereceğim numarayı acilen arasın. Bir boşanma davası konusunda bazı bilgiler almak istiyorduk. Ve bu konunun gizlilik gerektirdiğini anladığınıza eminim. Teşekkür ederim dedi. Aylin'in telefonu 15 dakika sonra çaldı. Buyur Fender, ben Prenses Diana dedi Aylin. Aylin, tahmin etmeliydim. Telefon numarası tanıdık gelmişti. Ah aptal kafam. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama telefonlara çıkmıyordun. Çünkü senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Senin gelip anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Ofisin bana biraz sapa. Bütün mesele oysa ben dosyayı sana yollatırım dedi Felder. Joe istediğini yapmış oluyor böylece. Hayır, Joe'nun ne kadar nekes olduğunu bilmiyor musun? Adamın ciğerini söktük. Belki de her şey için bin pişman. O bu işten çok daha ucuza kurtulmak isterdi. Onun değil, senin istediğini yapıyoruz Aylin. İmzalı şu kağıtları. Hiç sesini çıkarmadı Aylin. Yollatıyorum dosyayı ofisine. Hatta başında dedi Felder. Hafta başında dedi Felder. Ertesi sabah gazetelere baktıklarında baş köşede bir haber gördüler. Prenses Diana Charles'tan boşanmak için Hollywood starlarının ünlü avukatını mı tutuyor? Haberin altında da Diana'nın kocaman resimleri yer almıştı. Yaptığını gördün mü diye telefon etti Felder. Santral şirketi haberi hemen basına sızdırmış. Ben ne yapacağım şimdi? Başımı belaya soktun Aylin. Senin için müthiş bir reklam oldu. Bana teşekkür edeceğine kızıyorsun dedi Aylin. Felder bu haberin gazetelerde yer almasına çok sinirlendiğini söylüyordu ama o günden sonra gazetelerde çıkan bu haberler kocaman çerçeveler içinde ofisin duvarlarını süslemeye başladılar. Ailenin Diana skandalını yaratmasının üstünden birkaç gün geçmişti ki Nilüfer telefon etti. Ben yılbaşı için gelirken yanımda bir de misafir getireceğim dedi. Bu sefer kimi getiriyorsun? Karataş Belediye Başkanı'nı. O da kim Nilüfer? Kalsın Bey'le benim çok sevdiğimiz bir dostumuz. Adana'dan. Amerika'yı hiç görmemiş. Ben ona söz verdim. Tamam dedi Aylin. Başıma bırakmayıp sen meşgul olacaksan getir. Nasıl bir adam bu? Çok esmer. Onu sormadım Nilüfer. Renginden bana ne dedi Aylin. Altan Kazanova, Adana'da yaşayan bir petrol şirketinin yönetiminden emekli olmuş bir tanıdıklarıydı. Gülek ailesinin birçok işlerinde, mamluk satışlarında, kira toplamalarında onlara yardımcı olurdu. Nilüfer'in belediye başkanı ile birlikte New York'a gitmeye hazırlandığını duyunca o da heveslendi. Nilüfer, kardeşimin evinde ancak bir kişiyi misafir edebilirim Altan Bey dedi. Benim kalacak yerim var ama aynı zamanda orada olursak ben de sizin birikimlerinizden yararlanır, Aylin Hanım'la da tanışmak şerefine nail olurum diye yanıtladı Kazanova. Nilüfer adamın niye Amerika'ya birlikte gitmek istediğinin yorumunu yaptı hemen. Altan, Aylin'den medet umuyorsan boşuna heveslenmesin. Aylin ona yüz vermez dedi Kasım Bey'e. Yola çıkmaları 3 gün kala Karataş Belediye Başkanı'nın çocuğu hastalandı, seyahatten vazgeçti. Nilüfer tek başına bindi uçağa. Altan Bey de arkalarda turist mevkiinde oturuyordu. Yolculuk boyunca Altan Bey hiç yalnız bırakmadı Nilüfer'i. Sürekli gelip bir şey isteyip istemediğini sordu. Gazeteler, dergiler, çikolatalar taşıdı Nilüfer'i. Valizini bekleyerken de yardımcı oldu. Birlikte çıktılar gümrükten. Aylin ablasına şoförü şoförlü limuzin göndermişti. Nilüfer birden Altan Bey'e döndü. Aylin'in evinde belediye başkanı gelemeyince yer açıldı. Gelmek ister misiniz diye sordu. Adam da zaten bu daveti bekliyordu. Birlikte gittiler Bedford'a. Aylin çok esmer bir adam yerine sarışın birinin geldiğini görünce şaşırdı. Yolda yıkadın mı, rengi mi soldu bunun diye fısıldadı ablasının kulağına. Bu başka biri dedi Nilüfer. Altan Kazanova yukarıdaki yatak odalarından birine yerleşti. Aylin ve Nilüfer'e o kadar yardımcı olmaya başladı ki Aylin bu adamı birlikte getirdiği için teşekkür bile etti ablasına. Arabayı kullanıyor, Nilüfer'i şehire indirip geri getiriyor, alışverişe gidiyor, evdeki ufak tefek tamir işlerini yapıyor, sırasına yemek bile pişiriyordu. Nilüfer harcadıktan sonra artan kısmını Aylin'e bırakmak için çok parayla gelmişti yanında. Paraların hepsini çantasının fermuarlı bölümünde saklıyordu. Kendine yetecek kadar bir miktarı cüzdanına koymuştu. Bir gün fermuarlı bölümdeki parayı saymaya karar verdi. $2000 kadar eksikti. Bir daha saydı. Aylin, çantamdan $2000 uçmuş dedi kardeşine. Nilüfer, sen de bu kadar parayı çantanda mı saklıyorsun? Bu sadece çaldırdığın miktar. Deli misin sen? Kredi kartı diye bir şey var, duymadın mı? Para paradır, cebinde durur, harcarsın. O zaman da böyle kaybedersin işte. Ukalalığı bırak da paraya ne oldu onu söyle. Çalındı herhalde, çünkü benim çantamdan da $500 çalınmış. Kim yapabilir bunu? Evde senden, benden ve o adamdan başka kim var? O yapmaz. Göreceğiz bakalım dedi Aylin. Adamı acilen avukata verilmek üzere bir takım dosyalarla New York'a yolladılar. Kaptı kaçtı diye binip gitti Altan Bey. Aylin odasına girip çekmecelerini, dolaplarını karıştırmaya başladı. Valizin içinden Aylin'in banyosunda duran, henüz ambalajları açılmamış sabunlar, küçük gümüş tuzluk ve biberlikler, birkaç adet çatal bıçak ve ordu nişanları çıktı. Ailenin askerlik kemerlerini, çoraplarını da dolabın altına saklamıştı. 3 saat sonra geri geldiğinde elinde bir sürü paket vardı. Bunlar nedir diye sordu Nilüfer. Hazır New York'a inmişken biraz da alışveriş yaptım dedi Altan Bey. Odasına doğru yürüdü. 5 dakika sonra Aylin elinde ordu tabancası odasına girdi adamın. Altan Bey paketlerden çıkardığı giysileri dolaba yerleştiriyordu. Kapısına vurmadan içeri dalan Aylin'i görünce afalladı. Ellerini kafanın üzerine koy ve duvara döndü dedi Aylin. Kovboyculuk mu oynuyoruz? Dediğimi yap yoksa kafanı dağıtırım dedi Aylin. Adam o zaman fark etti Aylin'in elindeki tabancayı. Yo işte bunu yapamazsınız. Öyle bir yaparım ki bana saldırdı. Ben de kendimi korumak zorunda kaldım derim. Üstelik çaldığım paraların numaralarını da almıştık. Hepsi poliste kayıtlı dedi Aylin. Adam elleri başının üzerinde duvara döndü. Aylin yaklaştı, ceplerini aradı. Hiç ses çıkmıyordu Altan Bey'in. Şimdi bavullarını topla, evden aldıklarını da yatağın üzerine bırak. Şaşkın şaşkın baktı adam. Haydi sallanma, gümüşleri, tuzlukları, kemerlerimi, nişanlarımı hepsini yatağa bırak. Elindeki tabancayı adama doğrultmuş, konsolu dayanmış duruyordu. Ben hastayım Aylin Hanım, size kötülük olsun diye yapmadım. Ağlamaya başladı adam. Beni polise vermeyin. Çaldığın 2500 doları öde. O kadar param yok. Bir çek yaz ve imzala öyleyse. Adam elleri titreyerek dolarları Türk parasına çevirerek hesaplayan Aylin'in dediğini yaptı. Eşyalarını valizine doldurdu. O kadar çok alışveriş yapmıştı ki valize sığmayan bir sürü ıvır zıvır ortada kalmıştı. Bana bir bavul ödünç verir misiniz? Yüzsüz herif dedi Aylin. Yarım saat içinde Altan Bey Nilüfer'in çağırdığı taksiye binmiş, yanında valizi ve bir sürü naylon poşetiyle ayrılıyordu Bedford'dan. Aylin arabaya yaklaşıp bağırdı. Seni bu dünyada bir kere daha karşımda görecek olursam ya da ablama veya ailesine yaklaştığını duyarsam bugün dağıtmadığım kafanı o gün dağıtırım bilmiş ol dedi. Araba ağır ağır uzaklaşırken Nilüfer süküm püküm duruyordu bahçede. Yemin ederim bu son. Bir daha kimseyi peşime takmayacağım dedi Aylin'e. Boşuna yemin etme Nilüfer. Alışmış kudurmuştan beterdir dedi Aylin. Sayfa 296 telefon. Aylin'le Nilüfer sonraki birkaç haftayı oldukça huzursuz geçirdiler. Altan Kazanova'nın bu kadar aşağılanarak kovulmasının ardından mutlaka bir intikam peşine düşeceğini sanıyorlardı. Aylin en azından bir telefon edip ya özür dileyeceği ya da tehdit savuracağı kanısındaydı. Ama Altan Kazanova'dan hiç ses çıkmadı. Aylin'in canını sıkan telefon ondan değildi, A.P. Jones'un savunmasını yapacak avukattan geldi. Avukat da doğal olarak ordu mensubuydu ve gizlilik gerektiren nazik konularda hassastı. Aylin'den raporunda sözünü ettiği bazı bulguları ortaya dökmemesi için ricada bulunuyordu. Aylin'in kararlı tavrı karşısında bu işi telefonda görüşemeyiz, karşılıklı konuşmamız gerekiyor demişti çaresiz. Benim işimi gücümü bırakıp ta Oklahoma'ya mı gelmemi istiyorsunuz? Ben önümüzdeki haftaların birinde New York'a geleceğim. Size birkaç gün önceden haber veririm, buluşuruz. Memnuniyetle bir yemek bile yeriz birlikte ama kararımı değiştireceğimi beklemeyin. Rodomisli, beni dinledikten sonra böyle düşünmeyeceğinize eminim. Mensubu olduğunuz ordunun menfaatlerini herhangi bir katilin çıkarları üstünde tutacağınıza inanmıyorum. Söz konusu katil onun da çıkarları biraz gözetilseydi bir katil olmayacaktı dedi Aylin. Nasıl emin olabiliyorsunuz? Ben her şeyden önce doktorum. İnsanları yargılamak için değil, tedavi etmek ve yaşatmak için yemin ettim. Çok iyi ama ayrıca bir askersiniz de. Başka yeminler de ettiniz, bunu unutmayın. Yeminle yemin arasında tercihe mi zorlanacağım? Şunu bilin ki ben tercihimi... Avukat lafını kesti Aylin'in. Hele beni bir dinleyin Rodomisli dedi. Karşı karşıya oturup görüşelim. New York'ta. Size telefonda aktarmak istemediğim başka şeyler de var. Benim telefonumu kimse dinleyemez. Yerin kulağı vardır dedi avukat. Vedalaşıp kapattılar. Yılbaşına çok az zaman kalmıştı. Aylin bir bunalımın eşiğinde olduğunu hissediyordu. Üstünde bir sürü baskı vardı. Bir yandan John'un avukatı, diğer yandan Felder boşanma sözleşmesini imzalaması için dayatırlarken bir de ordu avukatının baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Sadece ne bir üstü çok kapalı bahsetmişti son durumdan. Onlar benimle Çetin Ceviz olduğumu bilmiyorlar. Rüya gelip beni ikna edecek, geleceği varsa göreceği de var demişti Nevbi'ye. Başına yeni bir dert açma, yeteri kadar sıkıntın var demişti Nevbi. Kelimelerin üstüne basa basa. Nevbi hem her sardesiz gibi her hecenin hakkını vererek konuşuyordu. Nevbi bu sefer konuşma tarzının çok yerindeydi. Gayene ulaştın, sözünü dinleyeceğim demişti Aylin gülerek. Ailenin avukatlarının yanı sıra ödenmesi gereken bir sürü vergi ve borçlarla da başı dertteydi. Boşanma kağıtlarını imzaladığı anda eline yüklü bir para geçecekti. Birçok borcu anında kapatabilirdi ama eli varmıyordu bir türlü o imzayı atmaya. Ayrıca Nilüfer'e kadar tüm çevresindekilerin baskısı onda ters tetikler doğuruyordu sanki. Bu konuda domuz kesilmişti adeta. Neden böyle yaptığını soranları yanıtlamaz olmuştu. Hırçındı, yorgundu, karamsardı. İşte o esrarengiz telefonların ilki ailenin en kırılgan olduğu bugünlerden birinde geldi. Eve erken dönmüş, şöminenin karşısındaki kanepeye uzanmış, gözleri kapalı müzik dinliyordu. Evde yalnızdı. Uzun uzun çalan telefona yattığı yerden erişemiyordu. Doğruluk telefonun olduğu yere yürürken işlerini yoluna koyar koymaz yatılı bir uşak tutmaya söz verdi kendi kendine. Hiç olmazsa her çalan telefona koşturmak zorunda kalmazdı. Alo dedi en sıkkın sesiyle. Rodomisli ile görüşmek istiyorum. Görüşüyorsunuz. Rodomisli siz misiniz? Evet dedik ya. Emin olmak istedim. Oldun işte, ne var? Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne kadar önemli? Çok. Evlenme mi teklif edeceksin? Bir sessizlik oldu. Öbür uçtaki adamın nefesini duyabiliyordu. Boşuna zahmet etme. Henüz boşanmadım dedi. Hiçbir şeyi ciddiye almaz mısınız? Çok önemli diyorum. Bak ne söyleyeceksen çabuk söyle ve mutlaka önemli olsun. Çünkü beni yattığım yerden kaldırıp buraya kadar getirttin. Kimsin sen? Kim olduğum önemli değil. Çat diye kapattı telefonu halin. Bu gece manyaklarla uğraşmaya hiç niyeti yoktu. Yerine dönüp uzanmadan önce müziğin sesini biraz daha açtı. Telefon çalmaya başladığında yeni uzanmıştı kanepeye. Telefon hiç durmadan çalıyordu. Kalktı, bir yastık kapattı telefonun üstüne. Müziği sonuna kadar açtı. Bir ara sustu gibi geldi telefon. Daldı gitti. Halini çınlayan telefon uyandırdı yine. Üşümüştü. Mutfağa gitti. Buzdolabından bir şişe su çıkarttı. Bir bardağı doldurup geri geldi. Çalan telefonun üzerine bir yastık daha attı. 10 dakika sonra ya Nilüfer arıyorsa diye düşündü. Tayyip'in de başına bir şey gelmiş olabilirdi. Fırladı yerinden. Koşarak gitti, yastıkları fırlattı, açtı telefonu. Alo? Lütfen kapatmayın. Deminki adamdı. Allah senin belanı versin diye bağırdı avaz avaz. Gecemi mahvettin. Bir şey söylemem lazım. Söyle çabuk. Söyle de kurtulalım ikimiz de. Orada başka biri var mı? Telefonu kapatıyorum. Bir daha ararsan polise haber vereceğim. Kafadan çatlaksan beni ofisinden ara, evimden değil dedi. Durun kapatmayın diye yalvardı adam. Söylüyorum işte. Kendinize dikkat edin. Çok dikkat edin. Olur ederim, sağ ol. Bu tür delilerle çok uğraşmıştı halin. Böyle sabit fikirleri olan kaç hasta tedavi etmişti. Başka bir zaman olsa karşısındaki zavallıyla ilgilenebilirdi ama hiç havasında değildi o anda. Dünyanın tüm yükü omuzlarındaydı sanki. Kendini yorgun, çaresiz ve inanılmaz derecede yalnız hissediyordu. Ve ne gariptir, bir başka çaresiz bula bula onu bulmuştu bu gece. Beni ciddiye almadınız. Daha fazla bilgi veremem. Kendinize dikkat edin, tamam mı? Tamam, edeceğim. Ceyranda kalmayacağım. İyi besleneceğim. Sigarayı zaten azalttım. Sporda yapmıyorum sayılır. Tekrar ediyorum. Dikkatli olun. Çok teşekkürler. İlgin için. İyi geceler dedi Aylin. Telefonu kapattığında derin bir oh çekti. Nereden buldu bu deli numaramı diye düşündü. Herhalde onu tedaviye gelen bir başka hastadan almıştı. Aslında hep niyet ederdi ev numarasını hastalarına vermemeye çalışmaya ama sonra dayanamazdı. Ya gece krize girerlerse, ya ona ulaşamazlarsa ders olsun bana diye söylenerek yerinden yeniden uzandı kanepeye ama huzuru kaçmıştı. Toparlandı. Bardağı elinde yatak odasına geçti. Soyundu, duşunu aldı, saçlarını fırçaladı uzun uzun. Bu saç fırçalama adeti ta annesinden kalma bir alışkanlıktı. Küçücük bir kızken her gece dakikalarca saçlarını fırçalardı Leyla Hanım, kızının. Fırçalanan saçlar parlak ve kuvvetli olur derdi. Yatağına girmiş, ışığı yeni söndürmüştü başucundaki telefon çaldığında. Sinir içinde dikildi yatakta. Kaldırdı Hizeyi. Yetti be. Dikkat edecek dedik ya. Dikkat edeceğiz dedik ya. Uykuda da mı rahat yok? Ne diyorsun sen? Ne bileyim bu saatte tavuk gibi uyuyacağını. Terbiyesinin zoruna bak dedi Nilüfer. Dur kapatma. Pardon. Başkası zannettim. Leyla'nın teki bütün gece rahat vermedi. Ne istiyormuş? Ne bileyim kendine dikkat et diye tutturdu. Et tabii. Belki de John'un adamıdır. John'un adamı neden beni arasın? Sana tehlikeye haber vermek için. Ne tehlikesini? Aylin bence onun yerinde olsaydım gebertmiştim seni şimdiye kadar. Sen de ablam olacaksın. Haklı ya haklı. Herif ne istediyse verdi. Hala naza çekiyorsun kendini. Ona olan aşkımdan memnun olması lazım. Sevgilisine fiyaka yapıyordur. Vazgeçilmez ve paylaşılmaz adam olduğu için. Ona olan nefretinden sırf onu illet etmek için. Neden aradın beni? Tayyip'e ile konuştum biraz önce. Yeni yılın ilk haftasında Emre Bey ile birlikte New York'a geliyorlarmış. Konuşmacı olarak çağırmışlar Emre'yi. Harika, bu ne kadar özlemiştim onu diye bağırdı Aylin. Yaşa Nilüfer, çok hoş bir haber verdin bana. Aylin'in sesinde birden kuşlar cıvıldamaya başladı. Ben de bari biraz daha kalıp onunla beraber döneyim dedim. Çok iyi ettin canım dedi Aylin. Dönüyorsun diye üzülüyordum. Çok yalnız hissediyorum kendimi bu ara. İyi işte, hepimiz birlikte olacağız yakında. Ha, kimdi o seni arayan? Bilmiyorum, bir telefon sapı olmalı. Başucumdaki telefonu fişten çekeceğim seninle konuştuktan sonra. Bütün gece uğraşamam onunla dedi Aylin. Tayyip'e Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Londra'da London School of Economics'te master yapmış ve Türkiye'ye dönmüştü. Aylin gerçekten çok özlüyordu yeğenini. Ona parti içindeki ilişkilerini kullanarak harika işler bulmuştu ama Tayyip'e bütün teklifleri geri çevirmişti. Annesiyle babasından yıllarca uzak yaşamış olduğu için vicdan azabı içindeydi. Vicdan azabı çekmeye gerek yok. Sen 10 yaşındaydın buraya geldiğinde. Herhalde senin kararın değildi Amerika'da okumak demişti Aylin. Ama Tayyip'e babası çok yaşlanmış olduğu için bir süre onun yanında kalmak istediğini söylemişti. Haklıydı. 90 yaşına varmıştı Kasım Gülek. Tayyip'e Türkiye'de elindeki diplomalarla hangi işe başvurursa alınırdı. Dış işlerinin imtihanına girmişti. İmtihan başarılıydı ama Türkçesi yeterli değil diye kabul edilmemişti. Oysa Ankara'ya gelişinden bir ay sonra mükemmel Türkçe konuşuyordu artık. O sırada Tansu Çiller Başbakan Emre Gönansay da başbakanlık danışmanıydı. Emre Gönansay kendi mezun olduğu okuldan master olan bu üstün zekalı parlak bir genç kızı elinden kaçırmak istemedi. Üstelik Tayyip'e onun dalında ihtisas yapmış, ekonomi okumuştu. Onu kendine asistan olarak başbakanlığa aldırdı. Böylece dış işlerinin kaybı başbakanlığının kazancı oldu. Aynen Tayyip'in hele böyle bir işi yakaladıktan sonra en azından çok uzun bir süre New York'a dönmeyeceğini seziyordu. Daha sonraları da herhalde evlenir, tamamen yerleşirdi Türkiye'ye. Tanrı ona 10 küsur sene müddetle dünyanın en iyi, en şeker, en munis evladını vermişti. Her anne bir gün uçuruverirdi değerli kuşun yuvasından. Böyle düşünerek teselli bulmaya çalışıyordu. Hatta çok sonraları kendi de emekli oldu.
Ayrım sonu.